Ayrım 29. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 437. Telefonda annemin sesini duyduğumda ne diyeceğimi bilemedim. Bir haftadır aramamıştım onu. Son konuşmamız yarım kalmış bir konuşmaydı. Soruların tam sorulmadığı, cevapların kaçamak olduğu, söylenmeyenin söyleneni gölgelediği bir konuşma. Sesi her zamanki gibiydi. Sakin, kararlı, pürüzsüz. Ferahladım. Bambaşka bir konu için aramış olabilirdi. Yurt dışına gitmeden önce biraz daha sohbet etmek isteyebilirdi. O açmadıkça konuya hiç girmemeye, geçiştirmeye karar verdim. İkinci bir hakikat kurbanına ihtiyaç yoktu. Ben yeterince çekiyordum yükü. Bugün bana uğrayabilir miydin Ari? Aklıma fena halde takılan bir konu var. Tabii uğrayabilirim. İsterseniz yarın siz bile gelebilirsiniz. Çocukları da görmüş olursunuz. Başka bir zaman tabii gelirim ama bu acil, hem de baş başa konuşmamız gereken bir konu. Tamam, işten çıkar çıkmaz önce size gelirim dedim. Konu belliydi. Sesine, duruşuna, duygularına mükemmel hükmetmeyi öğrenmiş bir kadın o. Bunun eğitimini görmüş, üstüne onca yıllık sahne deneyimi. Duygularını sesine yansıtmaması doğal. O sakin sesin ardında hangi rüzgarların estiğini, ne sert fırtınalar koptuğunu anlamak güçtür. Bu defa kapıyı kendisi açtı. Gülizar Hanım ortada yoktu. Seni özlemişim diyerek sarıldı. İnsan kızına bunca yıl sonra kavuşunca kaybolan zamanı telafi etmek istiyor. İyi görünüyorsunuz dedim. Dinlenmişsiniz. İyi, dinlendim. Keyifliyim de. Son kayıtlar çok iyi karşılandı. Övgü aldı. Ayrıca ticari olarak da başarılıymış. Oturma odasına geçtik. İkimiz de her zamanki yerlerimize oturduk. Yarılanmış içki kadehini fark ettim. İçki içmiyordunuz dedim soru tonlamasıyla. Bu saatlerde şu manzaraya karşı hafif bir kokteyl iyi geliyor. İçmemenin nedeni yok. Çok içme korkusuydu o. Hayatımın o kesitini bilmiyorsun. Bir dönem çok içtim. Her şeyi bıraktım, sonra toparlandım. Artık korkmuyorum, kendimi sınadım. Güvenim yerine geldi. Şimdi ihtiyacım olduğunda içiyorum. Sana da hazırlayayım mı hafif bir mojito? Hayır, teşekkür ederim. Araba kullanacağım. Ben kendime bir bitki çayı yaparım. Köşede duran su ısıtıcıyı prize taktı. Bitki çayları şu kavanozun içinde dedi. Fincan da var burada. Su kaynayınca kendin hallet. Seninle neden hemen konuşmak istediğimi tahmin etmişsindir. Bir haftadır aramanı bekledim. Senden ses seda çıkmayınca ben aradım. Yüzüne anlamamış gibi baktım. Ne söyleyeceğini, ne soracağını biliyordum. Benim çoktan öğrenip de kendime saklamaya karar verdiğim gerçeğe o da kendi yolundan yaklaşmıştı. Bilgilerini tamamlamak, emin olmak istiyordu. Hatta belki emindi de benimle paylaşmak istiyordu. Toplayıcı çocukluk fotoğraflarımı bulduğunu haber verdiğinden bu yana o kadar çok soru, o kadar çok cevap birikti ki sonuca gitmemek için budala olmak gerekirdi dedi. Pencereden dışarı bakarak susmayı sürdürdüm. Su kaynadı, çayını alabilirsin. Ben yine susuyordum. Bütün soruları, bulabildiğim bütün cevapları ben araştırdığımdan değil, kendiliğinden önüme gelen ipuçlarını toplayıp birbirine bağladığımda neden bebeklik fotoğraflarımın bulunmadığını çözdüm. Zavallı toplayıcı, istediği kadar çakma bebeklik fotoğrafı imal edip göndersin. Bebeklik fotoğraflarım hiç çekilmemişti. Lafı çevirip zaman kazanmak için sordum. Yani bebeklik fotoğrafları mı gönderdi size? Gerçekten garip bir adam. Asla pes etmiyor. Kendi hikayesinde direniyor. Evet, garip bir adam. Ama itiraf edelim ki senden de benden de daha azimli. O pırıl pırıl pürüzsüz bir hikaye peşinde. Oysa biz kendi hikayemizi mahvetmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Her neyse, keman meselesine kafamı neden taktığımı merak etmişsindir. Şu annem de ne takıntılı kadın demişsindir mutlaka. Çok basit. Kemanın sesini kendimi bildim bileli duyuyordum. Çocukluk anılarımda en geriye gittiğimde çok bulanık, karma karışık da olsa bembeyaz karları bir de kemanı hatırlıyorum. Karların üstünde kan ya da nar taneleri vardı, kızıl noktalar. Keman, beyazlar giyinmiş erkek mi kadın mı bilemediğim birinin elindeydi ve Mendelssohn'un keman konçertosunun nameleri geliyordu kulağıma. Sanırım belleğin bir oyunu ama yoktan yarattığım bir duygu olamaz. Annemle babamın Lolan Taner denilen yerde çekilmiş at üstünde fotoğrafları, senin parmağındaki yüzük, 1938'de öldürülmüş oralı kemancı, tablo ilmek ilmek tamamlanıyor. Çayımı hazırlar gibi yaparken ne söyleyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi hesaplıyordum. Ben de benzer bir tablo çizdim galiba. Hele de oraları görüp insanlarla konuştuktan sonra, hele de gelin kızın fotoğrafını gördükten sonra. Kim gelin kız? Parmağımdaki yüzüğü aldığım yaşlı ama kadının akrabası. Yanlış hatırlamıyorsam abimin gelini demişti. 38'de o bölgede iki çocuğuyla birlikte öldürülenlerden biri. Kemancının karısıymış, öyle söylediler. Küçük oğlanın cesedi bulunmuş, kızınki bulunamamış. Bulunamazdı. Küçük kız annesinin etekleri altında sağ kalmıştı da ondan. Ne oldu bilmiyorum. Kaynar suyu fincan yerine elime boşalttım. Küçük bir çığlık attım. İncecik Çin porseleni fincan yere düşüp kırıldı. Bir saniye bekle dedi, insanın inanası gelmeyen bir sükunetle. Hemen buz getiriyorum, bir de yanık merhemi süreriz. Fincanı aldırma, Gülizar gelince toplar. Buz parçalarını içine yerleştirdiği mutfak havlusunu elime sardı. Biraz dursun böyle, sonra merhem sürer sararız. Derin bir yanık olduğunu sanmıyorum. İkimiz de yerlerimize oturduk. Çok acımıyor zaten dedim. Sarmak bile gerekmeyecek belki. Hikayenin iyi tarafına bakacak olursak, çocukluğumdan beri kurtulamadığım kabuslarımdan, bilinçaltımın kötü cinlerinden artık kurtulabilirim. Çocukken kırılgan bir bünyem vardı. Sık sık ateşlenirdim. Havale geçiriyor derlerdi. Hep aynı kabusları, aynı rüyaları görür, bağırarak, ağlayarak uyanırdım. Kabuslarımın belli belirsiz anımsadıklarımın deforme olmuş, sembolik özellikler kazanmış gerçeklerden ibaret olduğunu biliyorum artık. Gelin kızın fotoğrafı mı demiştin? Ne gördün o fotoğrafta Arya? Sizi, dedim yüzüne bakmamaya çalışarak. Hele de gözleri, bakışları sizin gözlerinizdi, benim gözlerimdi. Sizden sene geçemeyecek misin Arya? Bak ortak bir sırrımız var artık, şimdi daha yakınız. Ben böyle karşılayacağınızı düşünmemiştim, korkmuştum. Ben sanmıştım ki yıkılacağımı, şok geçireceğimi, depresyona gireceğimi sanmıştın belki. Ama Arya, ben hep seziyordum. Öyle apacık bir bilgi, bilinci çıkmış bir gerçek olarak değil. Derinde bir yerlerde, karanlık bir köşede saklıydı kimliğim. Daha çocukluktan başlarsın ipuçlarını ufak ufak derlemeye. Daha doğrusu, onlar kendileri toplanırlar, yığışırlar. Farkında bile değilsindir ama kuşku kırıntıları, bilgi kırıntıları ağır ağır birikir. Aileden birinin boş bulunup söylediği bir söz, sisler içinde bir anı, inatçı bir duygu, senden saklanan ufak tefek sırlar, en masum soruyu izleyen huzursuz suskunluklar. Son ampul yanana kadar beklersin, yok sayarsın, ertelersin. Sonra o an gelir, pırıl pırıl görünür her şey. Sadece görmek isterseniz görürsünüz, kimisi ampulü karartır, görmek istemez. Karanlıkta daha fazla korkar ama. Ben aydınlığı severim. Senin getirdiğin kutuda babamın not defteri vardı. O zamanlar unun, şekerin fiyatı ne kadarmış, bakkala hesaba ne harcanırmış. Bakayım diye almıştım. Hatırlıyor musun? Evet tabii. Fiyatlarla neden ilgilendiğinizi anlamamıştım. Tabii ki fiyatlar umurumda bile değildi. Aradığımın o defterin sayfaları arasında olabileceğini tahmin etmiştim. Buldunuz mu? Günlük olmasa bile zaman zaman tutulmuş notlardı. Çoğu eski yazı ama tarihleri okuyabiliyordum. 1938 Temmuz'una ait tek bir satır yoktu. Daha doğrusu o sayfalar yırtılıp koparılmıştı. Koparılan yaprakların devamı olan sayfaların en üstünde Latin harfleriyle Asme Sema oldu yazılmıştı. Defteri sansürlerken o sayfayı koparmayı unutmuş zavallı annem. Yani sen anlamış mıydın anne? Anlamıştım. Noktayı koymak için seni bekliyordum. Bana birkaç ayrıntı daha getireceğini biliyordum. Mesela kemanla kemancı ile ilgili. Nasıl böyle sakin karşılayabiliyorsun? Ben beceremedim. Ben alt üstüm. Nereden geldiğim belli değil. Nerede olduğum, kim olduğum ilgilendiriyor beni de ondan. Onu anlayamıyordum. Bu kadar aldırmaz, bu kadar soğukkanlı olması beni ürkütüyordu. Fırtına öncesi sükunetse, birazdan bir kasırga esecekse, kendimle başa çıkamadığım bir dönemde annemin fırtınalarıyla nasıl baş edebilirdim ki? Sen her zaman cesur oldun. Sen kendinle yüzleşmeye, kendi yolunda yürümeye her zaman cesaret edebildin. Ben başaramadım, kaçtım. Konuyu değiştirmek değildi amacım. Ona açılmak, ana kucağına sığınmak istiyordum. İstanbul'a döndüğümden beri kendimle saklambaç oynuyordum. Kendimle, hayatımla, geleceğimle hesaplaşmayı erteliyordum. Hayatın gündelik akışı içinde bu oyunu oynamak kolaydı. Ama şu anda ancak masallarda, filmlerde rastlanan bu olağanüstü yoğun anda içimdeki volkanın patlamasına artık engel olamıyordum. Neden kaçtığımı soran gözlerle bakıyor, konuşmamı bekliyordu. Galiba hakikatler anındayız dedim. Bunu şimdi söyleyemezsem, kendimle şimdi yüzleşemezsem bir daha cesaret edemeyebilirim. Orada Dersim'de biriyle karşılaştım. Senin toprağında anne. Nasıl oldu bilmiyorum. Daha önce hiç yaşamadığım yoğunlukta bir ilişki yaşadım. Sellere kapılıp sürüklendim. Hayır, yanlış anlatıyorum. Irmaklar, seller sürüklemedi beni. Selleri ben yarattım. Irmaklara ben atladım. Kısacık bir zaman, işte sen de biliyorsun 2 hafta bile değil ama sanki aylarca, yıllarca beraberdik, sanki birlikte doğmuştuk. Kendimi ona hazırlamıştım. Onu sevdim diyemiyorum, ona tutuldum. Tutulma sözcüğü bana çok amiyane, nasıl diyeyim, vıcık vıcık duygu yüklü gelirdi. Şimdi dolu dolu tutuldum diyorum. En iyi bu sözcük anlatıyor duygularımı. Sonra senin gerçeğinle, yani bizim gerçeğimiz demek istiyorum, oranın, Dersim'in gerçeğiyle karşılaştım. Korktum, kaçtım. Oysa sen tutkunun peşinden gitmeye korkmamıştın. Ben başaramadım. Dönmek ister miydin? İsterdim, hem de nasıl. Yaşananlar yaşanmamış olsaydı, 38'de tarihin sonu gelmiş olsaydı ya da hesaplar görülmüş, ödeşilmiş olsaydı, bu sakin limana demirlemiş gemileri yıkardım hiç düşünmeden. Ne senin ne benim günahım var olanlarda. Babam bile günahsızdı. Baba bildiğim adam demek istiyorum. Komutan yanlış yerde yanlış zamanda bulunmuştu. İki babam da günahsızdı. Haklısın ama oradakiler ölüleriyle, acılarıyla yaşıyorlar. Bu kadar kolay bağışlayamıyorlar. Unuttuklarını sandıkları zaman bile buruk, kekremsi bir duygu tepiyor içlerinden. Bazen isyan ediyor insan. Olmuş, geçmiş işte, unutulsun istiyor. Ama bu bizim dışarıdakinin, hadi kelimeden korkmayayım, zalimin cephesinden bakanın görüşü. Zulme uğrayan, ta ki yüzleşene, ödeşene kadar kimliğini mağduriyetle tanımlıyor. Gördüğü zulmü, yaşadığı acıları hafife alırsa, unutursa kendine ihanet etmiş gibi oluyor. Bunu öğrendim oralarda. O adam, sevdiğin adam anlayamaz mıydı, aşamaz mıydınız? Anlardı. Anlamanın da ötesinde beni olayın dışına çıkarır, başka bir yerlere koyardı. Sorun bendeydi. Ben kendimi olayın dışına çıkaramayacağımı hissettim. Hep kaybetme korkusu içinde olacaktım. Her sözden, her bakıştan anlam çıkaracaktım. Hele şimdi gerçekleri bu kadar açık seçik kavrayınca yanlış mı yaptım anne? Hangi konuda? Bağlandığın için mi, kaçtığın için mi? Kendimi duygularıma bıraktığım için, tutkuyu hesapsız, sınırsız yaşamak yanlış mıydı anne? İyi ki bunu yaşadım, pişman değilim, yaşanmaya değerdi diyebiliyorsan, kendini zenginleşmiş hissediyorsan yanlış değildi. İyi ki yaşadım diyebiliyorum, evet. O inanılmaz duygu yoğunluğunu, mükemmel doyumu, hesapsız cinselliği, kendimi bulma, kendim olma duygusunu yaşamasaydım eksik kalacaktım. Yaşadıklarımla zenginleştim. Durgun sulardan çıkıp azgın nehirlerde kulaç atmayı öğrendim. Ama korkuyorum. Şimdi ne olacak? Sadece kendim için değil, senin için de korkuyorum. Nereye doğru gideceğiz? Ne yapacağız? Nasıl kalkılacağız altından? Makas değiştirmeye gerek yok Arya'cığım. Dünya hep aynı yönde doğru dönüyor. Biz de yürüdüğümüz yolda aynı doğrultuda devam edeceğiz. Yükümüz biraz ağırlaştı ama birbirimizin sırlarını bilerek, birbirimize dayanarak daha güçlü olacağız. İnsan güç bir karar anında, keskin bir dönemeçte annesine dayanmaktan başka ne ister? Bir şey daha var dedim. Sana asıl danışmak istediğim, bunu aldığım bir konu. Ali ile henüz konuşmadım. Ne söyleyeceğime, nasıl anlatacağıma karar veremedim. Ne yapmalıyım anne? Korkuyorum. Zor bir soru. Acıtmak için söylemiyorum ama süslü püslü laflardan, olağanüstü atmosferin yarattığı gerçek dışı masal havasından sıyrınca ortada kocasını aldatmış kadın hikayesi kalıyor. Sen istediğin kadar bambaşka bir ilişki yaşadığını, bunun aldatmak olmadığını anlat. Karşıdan bakan derinde olanı değil, yüzeye yansıyanı, zahiri görecektir. Hani demin mağduriyet psikolojisinden söz ettin ya, o gözle bakarsan aldatılmış kişi de mağdur sayılır. Bence cesaret etmelisin, yoksa bu yükü hiç kaldıramazsın, çok ezilirsin altında. Sen her şeyi, çocuğunu, kocanı, düzenini bırakıp gidebildin. Ben senin kadar cesur olamadım. Bir kere cesaret ettim, onu da sonuna kadar götüremedim. Hiç değilse şimdi kendime karşı cesur olayım. Ali ile konuşmayı ertelemeyeceğim. Nasıl karşılayacağını, ne olacağımızı bilmiyorum ama cesaret edeceğim. Başka bir boyutta, başka bir duygu yaşadım diyeceğim ona. Pişman olmadığımı da söyleyeceğim. Hiç pişman değilim. Aksine inanmayacaksın ama gururluyum. Kendimi daha çok seviyorum şimdi. Affetmesini değil, bilmesini, anlamasını isteyeceğim. Suçluluk duygusu duymuyorum. Bunu anlayabilecek mi emin değilim. Ama sürdürebileceksek bilmesi gerekiyor. Oraya dönmek istemediğinden emin misin? İstemek istememek doğru sözcükler değil. Dönemem. Dönmemin önündeki engel ne kocam, ne çocuklar, ne de kurulu düzenim. İnsan kendi kaderini kendi yaratır denir ya, bence yanlış. Kaderimiz dıştan belirleniyor. Hem de kuşaklar boyunca. Benim sorumluluğum yok demek yetmiyor. Biliyor musun Arya, asıl mağdurlar bizleriz. Zalimlerin safında görünüyoruz ama kurban biziz. Beni düşün mesela, neredeyim, hangi safta? Doğduğum yerde kalsaydım ne olacaktım? Şimdi neyim? Hangisi daha mutlu kılar beni? Güç sorular. Ben de sandığın kadar cesur değilim. Bu soruları derinleştirmekten, kimliğimi sorgulamaktan kaçınıyorum. Kendi statükomu koruyorum. Ama ne olursa olsun, nasıl gelişirse gelişsin bana güvenebilirsin. Birbirimizi bulmasaydık daha yalnız kalacaktık, daha güç başa çıkacaktık. Yanıma gelip sarıldı. İşte o zaman sessizce, usul usul ağlamaya başladım. 40 yaşımı geçmişken ilk kez annemin kollarında ağlıyordum ve çok iyi geliyordu ağlamak. Toplayıcı haklı. Sen olağanüstü bir kadınsın anne, dedim tuzlu gözyaşlarımı yalayarak. Muhteşem bir kadının muhteşem hayat hikayesi. Toplayıcı hikayenin bu yanını, ihtişamının gerçek kaynağını hiç bilmeyecek. Sahi onu unuttuk. Zavallıcık bana bir bebeklik yaratabilmek için hala çırpınıyor. Fotomontaj resimler imal edip göndermeyi bile göze aldı. Döner dönmez ayağımın tozuyla toplayıcıya gittiğimi, kayıp halkaları tamamlayabilmek için benim de çalıştığımı anneme söylemedim. O kendi hikayesini kurtarmaya çalışıyor anne, dedim. Haklısın ama insan kendi hikayesinin ne kadar gerçek olduğunu biliyor ki. Ben biliyor muydum, sen biliyor musun? En gerçek hikaye en güzel yazılmış olandır belki. Elime merhem sürüp sardı. Ayrılırken sarılıp öptü. Huzurlu ol dedi. Sakın kendini hırpalama. Suç işlemedin, günahkar değilsin. Yaşaman gerekeni yaşadın. Şimdi daha güzelsin, daha anlamlısın, daha güçlüsün. 29. ayrımın sonu. Sayfa 446.